Ayrım 14, Aptallar Erken Ölür, Mario Puzo, sayfa 132, 12. bölüm. İki hafta kadar sonraydı ki menajerim Everyday Magazines yazı işleri müdürü ile bir randevu ayarladı. Amerikan halkına sinema dergileri, işçilere hitap eden macera dergileri, aylık bir spor dergisi, balıkçılık ve avcılık dergileri, karikatürlü mizah dergileri çıkararak belgeselden cinselliğe, her tür bilgi ve felsefe ürünü satan bir yayın grubuydu bu. En başta gelen dergileri de edebiyata ve avantgard filmlere meraklı hızlı bekarlara hitap eden bir dergiydi. Tam bir çorba olan Everyday, ayda 500.000 kelime basmak zorunda olduğu için serbest yazar arayıp dururdu. Menajerim yazı işleri müdürünün ağabeyim Artie'yi tanıdığını ve Artie'nin ona telefon edip benden bahsettiğini söyledi. Everyday Magazines'te kimse yaptığı işin adamı değilmiş gibi görünüyordu ama iyi kar getiren dergiler çıkarıyorlardı. Matrağa bakın ki bizim devlet dairesinde hepimiz işimizden hoşnut yerli yerine oturmuş gözüküyorduk ama doğru dürüst bir iş çıkaramıyorduk. Yazı işleri müdürü Eddie Lancer, Missouri Üniversitesi'nden tanıyordu ağabeyimi ve menajerime bu işten ilk söz eden de Artie olmuştu. Tabii görüşmemizin daha ilk iki dakikasında iş için tamamen yeteneksiz olduğumu anlamıştı Eddie. Ben de anlamıştım. Daha derginin D'sinden anlamıyordum. Ne var ki Lancer'ın gözünde olumlu bir noktaydı bu. Deneyime falan aldırdığı yoktu. Onun aradığı biraz şizofren adamlardı. Sonraları bana bu bakımdan çok yüksek puan aldığımı söyledi. Eddie Lancer da romancıydı. Daha bir yıl önce büyük zevkle okuduğum bir romanı yayımlamıştı. Benim yazdığım romanı okumuş beğenmişti. İşe alınmamda bunun da hayli rolü oldu. Arkasındaki duyuru tahtasında Times gazetesinden kesilmiş büyük bir manşet göze çarpıyordu. Atom savaşının Wall Street'e yaramayacağı ileri sürülüyor. Küpüre baktığımı görünce bu yüzden tasalanan bir herif hakkında kısa bir şey yazabilir misin bakalım dedi. Tabii ya dedim, yazdım da gökten atom bombaları yağmaya başlayınca hisselerin değerinin düşeceğinden kaygılanan genç bir işletmeci hakkında kısa bir öyküydü. Adamla alay etmek ya da ahlaki yargılara varmak gibi hatalara düşmedim, dosdoğru yazdım. Temel varsayımı kabullenen adamı da benimsiyordu. Temel varsayımı kabullenmeyen biri içinde gayet komik bir hiciv oluyordu. Lancer hoşlanmıştı. Bizim dergi için biçilmiş kaftansın dedi. Bütün iş iki yönde de çalışabilmek. Aptallar da sevmeli, akıllılar da. Mükemmel olmuş. Bir an durakladı. Sen ağabeyinden hayli değişiksin dedi. Biliyorum dedim ama sen de öylesin. Lancer sırıttı. Kolejde en iyi arkadaşımdı. Hayatımda rastladığım en dürüst çocuktu. Seninle bir görüşme yapmam için beni aradığında şaşırmıştım. İlk kez olarak birisinden bir iyilik istediğini gördüm. Yalnız benim için yapar bunu dedim. Hayatımda tanıdığım en doğrucu adam dedi Lancer. Sonu da bundan olacak dedim. İkimiz de güldük. Lancer'la ikimiz hayat kavgasını kazanan türdendik. Yani dürüst değildik, bir ölçüde düzenbazdık ikimiz de. Bahanemiz de kitap yazma arzumuzdu. Bu yüzden kavgada kazanmamız gerekliydi. Herkesin kendine göre geçerli, belirli bir özürü vardır zaten. Bayağı iyi bir dergi yazarı olup çıktığımı görünce hayretler içinde kaldım. Ama Lancer hiç de hayret etmedi. Şişirme macera ve savaş hikayeleri, grubun birinci dergisi için hafif pornografik aşk hikayeleri yazıyordum. İstediğim zaman burnu havada parıltılı bir film eleştirisi yazabildiğim gibi ciddi ağırbaşlı ve burnu havada bir eleştiri de yazabiliyordum. Okuyucuyu veya seyirciyi gidip o kitabı okumaya ya da o filmi izlemeye iten yüreklendirici eleştiriler de yazabiliyordum. Yazdıklarımın hiçbirinin altına gerçek adımı koymuyordum. Utandığımdan falan değil, şişirme olduğunu biliyordum ama yine de bayıla bayıla yazıyordum. Hayatım boyunca sahip olmakla gururlanabildiğim hiçbir becerim olmamıştı. Kötü bir asker, kötü bir kumarbaz olmuştum. Hiçbir hobim, hiçbir mekanik becerim yoktu. Ne bir otomobil tamir edebilir, ne de bir bitki yetiştirebilirdim. Daktilom berbattı. Birinci sınıf rüşvetçi bir devlet memuru da değildim. Evet, sanatçıydım. Ama övünülecek bir şey değildi ki bu. Bir din ya da bir hobi sayılırdı. Fakat şimdi gerçekten bir becerim vardı. İşte uzman bir şişirme hikaye yazarıydım ve bayılıyordum buna. Daha da güzeli, hayatımda ilk kez adam akıllı para kazanıyordum. Meşru yollardan yani. Yazdıklarımdan gelen para ayda ortalama 400 doları buluyor ve memur maaşım ile birlikte gelirim ayda 800 kadar oluyordu. Sanki yeni işler daha çok enerji vermiş gibi ikinci romanıma başlamıştım. Eddie Lancer da yeni bir kitap üzerinde çalışıyordu. Mesai saatlerimizin büyük kısmını da dergiden çok kendi romanlarımız hakkında konuşarak geçiriyorduk. Sonunda o kadar iyi dost olduk ki 6 ay kadar dışarıdan serbest olarak çalıştıktan sonra dergide bir editörlük teklif etti bana. Fakat halen rüşvetlerden kazandığım ayda 2-3 bin doları kaybetmek istemiyordum. 2 yıldır her şey tıkır tıkır yolunda gidiyordu. Artık ben de Frank gibi düşünmeye başlamıştım. Herhangi bir aksilik çıkacağını sanmıyordum. Ayrıca hırsızlığın verdiği heyecanı ve esrar duygusunu da seviyordum. Hayatım rayına oturmuştu, yazarlığım yolunda gidiyordu. Pazarları Wally ile çocukları alıp yeni bağımsız konutların yerden mantar gibi bittiği Long Island'da gezmeye gidiyorduk. Kendimize bir ev seçmiştik bile. 4 yatak odalı 2 banyoluydu. Fiyatı 26 bin dolardı. %10 peşinatlı ve 12 ay beklemeliydi. Şimdi Eddie Lancer'dan küçük bir iyilik istememin tam sırasıydı işte. Las Vegas'ı çok sevmişimdir dedim Eddie'ye. Bu konuda bir şey yazmak isterdim.
İyi olur, ne zaman istersin dedi. Yalnız orospulardan da bir şeyler katmayı unutma sakın.
Masraflarım için tahsisatı falan ayarladıktan sonra oturup hikayenin renkli resimlendirilmesini konuştuk. Bu işi hep birlikte yapardık çünkü çok eğlenceliydi. Bol bol gülerdik. Her zamanki gibi Eddie iyi bir fikir attı ortaya. Vücudunu ancak örten bir giysi içinde vahşi bir göbek dansı yapan dehşet bir kız. Göbeğinden en iyi sayı olan 11'i gösteren bir çift kırmızı zar yuvarlanıyor. Başlık: Las Vegas kızlarıyla şansınız açılır. Yalnız bundan önce başka bir görevi bitirmem gerekliydi. Fıstık gibi bir işti bu da. Amerika'nın en ünlü yazarıyla bir röportaj yapacaktım, Osano ile. Eddie Lancer yayın grubunun en iyi kalite dergisi olan Everyday Life için vermişti bu görevi bana. Bundan sonra gidip Las Vegas hikayesini yazabilirdim. Eddie Lancer Osano'yu Amerika'nın en büyük yazarı sayıyordu. Ama aşırı hayranlıkla dolu olduğu için röportajı kendi yapmak istemiyordu. Yardımcıları arasında Osano'dan etkilenmeyen bir tek ben vardım. Bence o kadar da iyi değildi Osano. Ayrıca dışa dönük olan yazarlardan kuşkulanırdım. Osano ise yüzlerce defa televizyona çıkmış, Cannes Film Festivali jürisine katılmış, hedefleri ne olursa olsun çeşitli protesto yürüyüşlerine liderlik ettiği için sayısız kereler tutuklanmıştı. Ve de arkadaşlarından birinin yazdığı her yeni romanı şişirirdi. Üstelik kolay ulaşmıştı bulunduğu yere. 25 yaşındayken yayımlanan ilk romanı ona bütün dünyada ün kazandırmıştı. Ailesi varlıklıydı. Yale Üniversitesi'nden hukuk diploması vardı. Sanatı için uğraş vermenin ne demek olduğunu hiç bilmemişti. En önemlisi, yayımlanan ilk romanımı sütununda göklere çıkarır umuduyla ona gönderdiğimde kitabın eline geçtiğini bildirir bir cevap bile yazmamıştı. Osano ile konuşmaya gittiğim günlerde yazar olarak kredisini yitirmeye başlamıştı yayıncı çevrelerinde. Hala yazacağı bir kitap için büyük bir avans çekebilecek haldeydi ve eleştirmenlerin gözünü boyayabiliyordu. Fakat kitaplarının çoğu edebi türden değildi. Son 10 yıldır tek bir edebi yapıt verememişti. Şimdi savaş ve barıştan bu yana en büyük roman olacağı söylenen başyapıtı üzerine çalışmaktaydı. Tüm eleştirmenler hemfikirdi bu konuda. Bir yayın evi ona 100 bin avans vermiş ve 10 yıldır kitabı beklemekteydi. O ise bu arada bazı güncel konular üzerinde belgesel türünden kitaplar yazmış ve bazı eleştirmenler bunların çoğu romanlardan daha iyi olduğunu ileri sürmüşlerdi. 2-3 ayda bir kitabı bitiriyor ve haydi büyük rakamlı bir çeki cebine atıp gidiyordu. Ne var ki her yeni kitabı bir öncekinden daha az satıyordu. Okuyucusunu yorup tüketmişti. Sonunda ülkenin en etkin pazar ilavesinin kitap eleştirisi kısmı editörlüğünü kabul etmişti. Osano'dan önceki editör bu işte 20 yıldır çalışmaktaydı. Çok yetenekli biriydi. Çeşitli diplomalar almış, en iyi okullardan mezun olmuş, varlıklı entelektüel bir aileden gelmişti. Ve çok hızlı bir oğlancı hayatı vardı. Gerçi bunun bir sakıncası yoktu ama yaşlandıkça cüreti de artmıştı. Nihayet güneşli bir öğle üstü bürosunda tavana kadar yükselen bir yığın kitabın meydana getirdiği paravanın arkasında kurye çocuklardan birinin kamışını emerken yakalanmıştı. Eğer kurye çocuğun yerinde ünlü bir yazar olsaydı hiçbir şey olmazdı. Ya da paravan olarak kullandığı o yığındaki kitapları okuyup eleştirilerini hazırlamış olsaydı yine bir şey olmazdı. Fakat o yığındaki kitaplardan hiçbiri yanında çalışan okuyuculara ya da serbest çalışan eleştirmenlere verilmiş değildi. Sonuçta unvanı korunarak emekli edildi. Osano ile gazete yöneticilerinin içi rahattı. Sapına kadar karıcıydı çünkü. Boyu, posu, biçimi, yaşı ne olursa olsun tutkundu kadınlara. Kadın kokusu eroin müptelası gibi kendinden geçiriyordu onu. Günlük dozunu alamadı mı ağaçlara tırmanırdı. Fakat teşhirci değildi. Odasının kapısını daima kilitlerdi. Kapının ardında bazen kitap meraklısı bir genç kız, bazen onu hayattaki en ünlü Amerikan yazarı sanan bir sosyete karısı, bazen de bedenini, ruhunu ve benliğini ayakta tutmak için işe ihtiyacı olan aç bir kadın yazar olurdu. Kısım editörü olarak elinde tuttuğu Manivela'yı dünya çapında isim yapmış bir romancı olarak ününü kullanmaktan da çekinmiyordu. Bir de Nobel Edebiyat Ödülü'ne adaylığını koymuş olması vardı ki asıl entelektüel hanımları çekenin de bu yanı olduğunu söylerdi. Son 3 yıldır edebiyat dünyasındaki tüm dostlarının desteğiyle muazzam bir kampanya açmış olduğundan en klas dergilerde kendisini Nobel'e aday gösteren yazılar çıkar, o da entelektüel hanımlara küpürlerini gösterirdi. İşin tuhafı Osano'nun fiziki cazibesi bakımından hiçbir iddiası yoktu. İyi giyinir, üstüne başına haydi para sarf ederdi. Fakat fiziki bir güzelliği yoktu. Yüzü eğri büğrü kemikli, gözleri soluk, sinsi bir yeşil renkte. Fakat bu arada bir mıknatıs gibi etki yapan canlılığını hesaba katmıyordu. Gerçekte ünü edebi başarısından çok, kadınlar kadar erkekleri de çeken, parlak bir zekayla süslü kişiliğinden kaynaklanıyordu. Ne var ki ona asıl tutkun olan kadınlardı. Cin gibi kolejli kızlardan, tahsilli edebiyatı izleyen sosyete hanımlarından ona lanetler yağdırıp, sonra da canını okumak için elde etmeye çalışan kadın özgürlüğü hareketinin savaşçılarına kadar. Bir kadını becermenin ona her bakımdan egemen olmak anlamına geldiği Victoria çağında erkeklerin kadınlara yaptığı gibi. Osano'nun en büyük numaralarından biri de kitaplarında kadınlara hitap etmesiydi. Yazdıklarını hiç beğenmemiştim. Kendisinden de hoşlanacağımı sanmıyorum. İnsanın yapıtı neyse kendi de odur. Ama yanılmışım. Nihayet bazı anlayışlı ve müşfik doktorlar, meraklı öğretmenler, dürüst avukatlar, ülkücü siyaset adamları, erdemli kadınlar, aklı başında aktörler, akıllı yazarlar da olabiliyor. İşte Osano da bayağı üslubuna, yapıtlarındaki kin ve gareze karşın gerçekte ilginç ve eğlenceli bir arkadaştı ve yazılarından söz ederken bile can sıkmıyordu. Her neyse, kitap eleştiri kısmının editörü olarak hayli geniş bir personeli vardı. 2 sekreter, 20 devamlı okuyucu ve bir sürü serbest çalışan eleştirmen. Liste başı yazarlardan açlıktan ölmek üzere bulunan şairlere, başarısız romancılardan kolej profesörlerine ve jet sosyete entelektüellerine kadar bir sürü insan. Hepsini kullanıyor, hepsinden de nefret ediyordu. Kitap kısmını da aklını kaçırmış gibi yönetiyordu.
Pazar ilavesinin birinci sayfasına girmek için yayın evi editörleri adam bile öldürürler. O sanabiliyordu bunu. Kendisi bir kitap yayımladığı zaman ülkedeki bütün kitap ilavelerinde birinci sayfayı alırdı. Fakat edebi yazarların çoğunu çekemezdi, kıskanırdı ya da yayıncıya karşı bir kuyruk acısı olurdu. Tutar isim yapmış bir kolej profesörünün Napolyon ya da Çariça Katerina hakkında bir kitabını birinci sayfaya koyardı. Kitap da eleştiri de genellikle okunacak şeyler olmazlardı ama Osano mutluydu ya, herkesi deli edince içi rahat ederdi. Osano'yu ilk gördüğümde hakkında çıkarılan tüm hikayelere, parti dedikodularına ve yarattığı görünüme layık olduğunu gösterdi. Büyük yazar rolünü doğal bir zevkle oynuyordu ve efsaneyi destekleyen özellikleri vardı. Osano'nun yazlık bir ev kiraladığı Hamptons'a gittim. Yaşlı bir sultan gibi hüküm sürüyordu. 50 yaşında 4 evliliğinden 6 çocuğu vardı ve henüz daha 5. 6. ve 7. ve sonuncusuna sıra gelmemişti. Mavi tenis pantolonu ile biradan şişmiş göbeğini saklamak için özel dikilmiş mavi tenis gömleği vardı üstünde. Nobel Edebiyat Ödülü'nün gelecek sahibine yakışır şekilde sert hatlı, etkileyici ifade vardı yüzünde. Hınzır yeşil gözlerine karşın doğal bir tatlılığı da vardı. Bugün de öyle tatlılığı tutmuştu. Ülkenin en etkin edebiyat sayfalarının baş editörü olduğundan beri ne yazarsa yazsın herkes saygıyla kıçını yalıyordu. Benim oraya canını okumaya geldiğimi bilemezdi tabii. Birinci romanı başarısızlığa uğramış, ikincisini ise güç bela çıkarmaya çalışan zavallı bir yazardım ben. O sahada gerçi büyük bir roman yazmıştı ama geri kalan çalışmaları safi palavraydı. Everyday life engel olmazsa bütün dünyayı gösterecektim nasıl bir adam olduğunu bu herifin. Yazmasına yazdım istediğim ama Ed Lancer kabul etmedi. Osano'ya büyük bir siyasal hikaye yazdırmak istiyorlardı, kızdırmak işlerine gelmezdi. Bir günüm boşa gitmiş oldu böylece ama sonradan boşa gitmediğini gördüm. 2 yıl sonra Osano beni arayıp yeni bir edebi yayında yardımcılık teklif etti çünkü. Dediğine göre derginin rafa kaldırdığı yazımı okumuş ve yürekliliğimden hoşlanmıştı. İyi bir yazar olduğumu, yapıtlarında beğendiğim şeyleri kendisinin de beğendiğini söyledi. O gün bahçesinde oturmuş tenis oynayan çocuklarını seyrediyorduk. Şunu hemen söylemeliyim ki çocuklarını gerçekten seviyordu ve mükemmel hareket ediyordu onlara karşı. Belki kendisinin de çocuksu yanının ağır basmasından ötürüydü bu. Her neyse, onu kadınlar, kadın özgürlüğü ve seks hakkında konuşturmaya başladım. İşe aşkı da karıştırdı, hayli matraktı. Yazılarında gelmiş geçmiş en büyük solcu olan bu adam, Teksaslı tutucular kadar şoven olabiliyordu. Aşktan söz ederken bir kıza aşık olduğu zaman karısını kıskanmayı bıraktığını söyledi. Sonra da büyük yazar devlet adamı havasına bürünüp, ''Hiçbir erkek aynı zamanda birden fazla kadını kıskanmamalı.'' dedi. Porto Rikolular hariç. Radikal bir yazar olarak sarsılmaz bir ünü olduğundan Porto Rikolular hakkında böyle şakalar yapmaktan çekinmiyordu. O sırada mürebbiye çıkıp tenis kortunu kapmak için dolaşan çocuklara bağırdı. Hayli otoriter bir mürebbiyeydi ve çocuklara karşı da hayli sertti. Sanki öz analarıymış gibi. Ayrıca Osano'nun yaşlarında olmasına karşın hayli de güzeldi. Bir an için merak ettim. Hele dönüp eve girerken bizden yana küçümser bir bakış fırlatınca. Onu kadınlardan konuşturmak kolaydı, kuşkucu bir bakış açısı vardı. Belirli bir kadın için deli divane olmadıkça gayet iyi bir tavırdır bu. Hemingway'den bu yana hakkında en çok dedikodu yapılmış, bir yazara yakışan bir şekilde gayet yetkili bir ağızla konuşuyordu. ''Bak oğlum'' dedi, ''aşk 6. yaş gününde verdikleri kırmızı oyuncak otomobile benzer. Deli gibi atılırsın üstüne, bir türlü bırakamazsın elinden. Fakat eninde sonunda tekerlekleri fırlar bir yana, sen de bir köşeye atıp unutur gidersin. Sevdalanmak harika bir şeydir ama sevdalı olmak felakettir.'' Saygılı bir edayla, ''Peki kadınlar da aynı şeyi mi hissederler acaba?'' diye sordum. ''Erkekler gibi düşünebildiklerini iddia ettiklerine göre.''
Yeşil gözleriyle bana bir bakış fırlattı. Numaramı kavramıştı ama aldırmadı. Üstünlüklerinden biri de buydu. Devam etti. Kadın özgürlüğü hareketi, kadınların hayatı üzerinde etkinlik sahibi olduğunuzu sanıyor. Bir bakıma cinsel olarak kadınların erkeklerden daha saf olduklarını sanmak kadar aptalca bir düşüncedir bu. Kadınlar kim olursa olsun her yerde, her zaman düzüşebilirler, dedikodudan korkmasalar. Kadın özgürlüğü hareketi, erkeklerin gerçekten iktidar sahibi olan çok küçük bir azınlığından bahsediyor aslında. O adamlar ise erkek olmak bir yana insan bile değillerdir. İşte kadınların iktidar sahibi olmak için yerlerini almak zorunda oldukları da onlardır. O yere varmak için öldürmek gerektiğini bilmiyorlar daha. Sözünü kestim. Siz de o adamlardansınız. O sana başını evet anlamında salladı. Öyle ve mecazi anlamda ben de öldürmek zorunda kaldım. Kadınların elde edecekleri bugün erkeklerin elinde olandan başka bir şey olmayacaktır. Yani bir sürü pislik, ülser ve kalp krizi. Bir de erkeklerin nefret ede ede yapmak zorunda oldukları bir sürü boktan iş. Fakat ben eşitlikten yanayım tamamen. Bir eşit olalım o zaman bak nasıl öldürürüm o karıları. Bak kendi geçimlerini sağlayabilecek durumda olan 4 sağlıklı karıya birden nafaka ödüyorum ben. Nedenmiş? Eşit değilmişiz de ondan. Kadınlarla olan maceralarınız kitaplarınız kadar dillere destan neredeyse dedim. Nasıl idare ediyorsunuz kadınları? Osano sırıttı. Kitaplarımızı nasıl yazdığımızla pek ilgilenmiyorsunuz galiba dedi. Hiç bozmadan yapıştırdım. Kitaplarınızın açıklamaya ihtiyacı yok ki. 14. ayının sonu. Sayfa 141.